12. ayrım. Palto. Önce güneşin rengi değişir. Sanki parlaklığının üzerine sarımsı bir cam geçirilmiş gibi. O yaz boyunca hiç kımıldamayan yapraklar yavaş yavaş kımıldamaya başlar. Sanki esen yelle inatlaşmaktadırlar. Yel onu dalından koparıp düşürmek istemektedir. Ama bir yanı sararmış, her yanından suyunun çekildiği daha karşıdan bakınca belli olan yaprak direnmektedir. Ufacık bir lifle tutunduğu daldan yere düşmek istemektedir. Rüzgarın hızına göre sallanıp durması çok uzun sürmez. Sonunda o tutunduğu lif kopar ve yaprak yavaş yavaş yere düşer. Çok kez bir ah sesi duyar gibi olurum yaprak süzüle süzüle yere inerken. İpi kopmuş bir uçurtma gibi dalgalana dalgalana iner. Sanki gökyüzünde biraz daha durmanın tadını çıkarır gibi. Artık soğuklar başlayacaktır. Ürperir insan. İçinde kazak olmadığı için bilinçsiz boynunu içine çeker. İşte kış başlıyor demektir. Yağmur, kar, soğuk ve palto. Hep böyle yapraklar birer birer yere düşmeye başladıklarında o çocukluk paltomu düşünürüm. İlk paltom olacaktı. İlk kez o kış palto giyecektim. Çalışıyordum. Darı satıyordum, su satıyordum kaynar güneşin altında. Bir yanım yanıyordu darı kovasının sıcaklığından ama ben paltomu düşünüyordum. Şu kocaman dut yapraklarını dökecek. Şu insanların gölgesinde oturdukları asma yapraklarını dökecek. Şu yaşlı ayva ağacı, şu dev kayısı, hepsi yapraklarını dökecek. İşte o zaman benim paltom olacak. Ne renk olacak paltom? Kara nasıl? Hayır, hiç iyi değil. Beyazı çok severim. Ama annem babam almazlar ki. Zaten beyaz palto yoktur. Kahverengi nasıl? Şöyle yakasını bir kaldırdın mıydı kışın? İyi de ben kahverengiden hoşlanmam ki. En iyisi vişne olsun. Vişne rengi bir palto, kalın kumaştan. Yo yo, öyle paramız İngiliz kumaşına falan yetişmez. Çulaki. Şöyle vişne rengi, çulaki bir palto. O zaman sokak ne ki? Soğuk ne ki? Hatta yağmur ne ki? Boynunu içeri çekmek de yok. Omzunu yukarı kaldırmak da yok. Nasıl olsa kaplumbağa gibi evin sırtında. Babamla düşler kuruyorduk. Palto düşleri. Oh be oğlum diyordu babam. Niye hiç hastalanmaz kaplumbağa? Çünkü evi sırtında. Şimdi sen şu evle birlikte kalıp okuluna gitsen hiç üşür müsün? Hiç hasta olur musun? Babamla biriktirdiğim parayı sayıyorduk. O teneke kutunun içine atılan paralar bir türlü palto alamıyordu bana. Ama teneke kutunun içindeki bozukluklar çoğaldıkça babamla birlikte bizim düşlerimiz de çoğalıyordu. Önce bana palto gerekliymiş çünkü ben çocukmuşum. Ama gelecek yıl belki babam da kendi paltosunun düşlerini kurabilirmiş. Alacak olursa kesin gri renkte bir palto alacakmış babam. Hele hele annem paltonun her cebine birer kestane koyarsa. Cep sobası oğlum, belki de okula giderken yolda terlersin. Terlerim ya baba, hiç üşümem. Öyle bir paltosu olan hiç üşür mü oğlum? Hiç üşümez baba. Bedestenin hemen önündeki dükkandan aldık paltomu. Ama hemen ilk olarak o dükkana gitmedik. Bedestenin içini gezdik. Sonra dışındaki 6 dükkana baktık. Gerçi babam bedestendeki o ak saçlı, ak bıyıklı adamın gösterdiği gri paltoyu çok beğenmişti. Üzerime hokka gibi oturduğunu söylemişti ama ben vişne istiyordum. Hem annem iyice uyarmıştı bizi. Sakın ha, daracık almayın. Oğlan birkaç yıl giysin demişti. İşte o bedestenin dışındaki gözlüklü adamdan aldık vişne paltomu. Paltom biraz uzundu. Olsun, dizlerimi bir güzel ısıtırdı. Boldu. Olsun, birkaç yıl giyerdim. Kollarını nasıl olsa annem keser kısaltırdı. Babam vişne paltomun kumaşını çok beğenmiş. Üzerimde eve giderken ikide bir arkama vuruyor. Palto değil, yorgan aldık sana oğlum, yorgan diyordu. Terliyordum. Palto o sıcakta ağır geliyordu. Ama olsun, bakkal Seyit görmeliydi paltomu. Arkadaşlarım görmelilerdi, komşular görmelilerdi. Mahalleye girince dizlerim dolaşır gibi oldu. Paltonun ucu dizlerime sanki birer taştan top gibi vuruyordu. Adımlarım birbirine karışıyor. Düştüm düşeceğim ama babam yanımda. Oo seslerini duyuyordum. Resmi giysileri içinde zafer kazanmış bir kumandan gibi yürüyordum. Babam da sol elini sağ omzuma koymuş, yanım sıra yürüyordu. Daha kapımıza varmadan annemin adını söyledi. Annem kapıya çıktı, o da "Oo" dedi. Paltoyu çiviye astık, karşısına geçtik. Babamla bulgur pilavımızı yedik, ayranımızı içtik. Ama babam da ben de hep paltoya bakıyorduk. Annem arada bir hemen paltonun eteğini tutuyor, kumaşına bakıyordu. Annem kumaşı yakaladıkça babam "Kışın yorgan diye üzerine ört" diyordu. Bir an önce yapraklar dökülsün, okullar açılsın, soğuklar başlasın istiyordum. Paltomu giyiyor, evin avlusunda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordum. Kendim tahtadan yaptığım kamyonum gibi, çamurdan yapıp kuruttuğum oyuncağım, lokomotif gibi paltomda oyuncağımdı sanki. Günde birkaç kez onunla oynamasam içim rahat etmiyordu. Okullar açılmıştı ama soğuklar başlamamıştı. Her sabah okula gitmek için kapıya çıktığımda "Oo anne, hava çok soğumuş, giyeyim mi paltomu?" diyordum. Annem gülüyordu. "Yo, bekle, daha zamanı var" diyordu. Ama o zaman bir türlü gelmiyordu. Bir gün eve geldiğimde annemin kaşları çatılmıştı. Babamla bir şeyler konuşuyorlardı. Babam durup durup "4 gün için" diyordu. "Yalnız 4 gün için." Sonunda annem pofladı, benim saçlarımı okşadı, babama çakmak çakmak gözlerle bakarak "O zaman sen söyle" dedi. "Bak oğlum" dedi babam, "palto. Şimdi kahveci Sait'in oğlu var ya, bilirsin, senden büyük. İşte bu oğlan Ankara'ya gidecek, bir sınav için. Hı? Anlıyor musun oğlum? Şimdi Ankara buz gibi. Hem sonra çocuğun paltosu olunca anlıyor musun? Yeni bir paltoyla sınav yapanların karşısına çıkınca... Şimdi senin paltonu 4 günlüğüne bu oğlana..." İçimden bir şey kaydı gitti. Gözlerim duvardaki paltoma çivilendi kaldı. "Yalnız 4 gün için. Babası da gidecek onunla. Belki kazanır sınavı. Kazanır, büyük adam olur senin bu paltonun sayesinde. Şimdi söz verdi bana. Hem babası hem kendisi. Trende paltonu böyle kuş kanadını okşar gibi katlayarak yukarıya koyacaklar. Ankara yağmurluysa söz verdi, giymeyecek. Getirirken de aynı. Teli dökülecekmiş gibi bakacaklar paltona. Anlıyor musun? Teli dökülecekmiş gibi bakacaklar vişne paltona. Ama paltonun teli dökülmeyecek. Ben dedim ki, ne olacak? Benim oğlum iyilik yapmayı sever. Verir dedim. Hı oğlum? Verir dedim. Benim oğlum verir dedim. Paltomda binlerce tel. Teller birbirine karıştı, yumak oldu. Palton vişne bir yumak oldu. Kar yağdı üzerine, yağmur yağdı. Top gibi yuvarlandı suların içinde. Babam benim kolumu tutmuş, gözlerimin içine bakıyor. "Verelim değil mi oğlum? Hı? Verelim. Ankara çok soğuk. Hasta olur sonra İbrahim. Hasta olunca sınava kazanamaz. Sınavı kazanamayınca büyük adam olamaz." Başımı salladım ama hiç "olur" demedim. Annem o zaman konuştu. "Bir yitirsinler trende paltoyu, bir çaldırsınlar, ben o zaman görürüm." "Yo" dedi babam, "ben her şeyi konuştum. Biri uyuyacak, biri paltoyu bekleyecek. Ya çamura bularlarsa güzelim paltoyu, oğlumun hiç giymediği paltoyu?" "Yo" dedi babam, "bulamazlar. Söz verdiler, hava yağmurluysa giymeyecek." Annem öfkeli, soludu, kalktı ayağa, geldi benim saçımı okşadı. "O Sait nasıl ödermiş kahveci garsonluğuyla paltonun parasını?" Annem böyle deyince o duvardaki çivide asılı paltom yok oluverdi sanki gözlerimin önünden. Orada kocaman bir çivi vardı, top başlı. Anneme sarıldım. Babam paltoyu aldı götürdü. O akşam çok az yemek yedim. Annem üsteledi, yemedim. Canım hiç istemiyordu. Annem yine söylendi. "Ben olsam ben de yemem" dedi. "Çocuğun hiç giymediği palto... Sen tut, kahveci Sait'in oğluna." Erkenden yatağıma girdim. Şu anda paltom trenin o üzerindeki demirlerde Ankara'ya gidiyor. Acaba o da beni düşünüyor mu? Yoksa İbrahim abinin üzerinde mi? Yakasını kaldırmış, başını pencereye dayamış, uyuyor mu? Yoksa yorgan gibi paltomu üzerine mi örtmüş? Uyumuşum. Düşümde paltomu gördüm. Trenin yanı sıra koşuyorum. İbrahim abi el sallıyor. "Yetişemezsin" diyor. At paltomu diyorum. Omzunu kaldırıyor. Ama bir anda o demirin üzerinde duran paltom eteklerini açarak uçuyor. Pencereden başıma konuyor. Paltom. O kumaş kokusundan tanıyorum. Öyle hoş kokuyor ki. O günü okulda derslerde de paltomu düşündüm. Öğretmenim hasta olup olmadığımı sordu. Hasta değilim öğretmenim dedim. Ama hep paltomu düşünüyordum. Su içerken bile, kaydırak oynarken bile. Ya trende unutur ya da çaldırırlar diyordu annem fısıltıyla. İçinde paltomun olduğu konuşmaları fısıltıyla değil, ağız oynatışından duyuyor, anlıyordum. Annem de hep poflayıp duruyordu. Babama öyle diyordu ama bana getirirler oğlum. Hadi hiç düşürme paltonu diyordu. Dördüncü günü paltom gelmedi. Babam daha gelmediler dedi. Ne Sait geldi ne oğlu. Hiç gelseler getirmezler mi paltoyu? Yolda tren mi bozuldu? Ne oldu kim bilir? Belki de oraya çok kar yağdı, tren yola çıkamadı. Annem burnundan soludu. Benim yanımda bağıra bağıra. Sen o paltodan artık elini yu. Gitti, dedi. Ağladım. Babam saçımı okşadı. Baktım, babamın da gözleri yaşlıydı. O günü annem, babam hiç konuşmadılar. Ben de erkenden yatağıma girdim ve uyudum. Düşümde paltom bana küstü. Niçin verdin onlara, dedi. Çaldırdılar beni. Bir sakallı adam çaldı beni. Çok uyudum o sabah. Okul yoktu. Canım hiç kalkmak istemiyordu. Kapımız çalındı. Kalktım. Annem açtı kapıyı. İbrahim abi. Evet, evet oydu. Apak bir bohçayı uzatıyordu anneme. Hiç giymedim. Orası da sıcakmış. Alın, sağ olun, diyordu. Koştum, bohçayı kaptım, hemen açtım. Paltoma sarıldım. Biliyor musunuz, sınavı kazandım, dedi İbrahim abi. Yürüdü gitti. Paltom vişne vişne kokuyordu. Bayramın kurtulamadığı kurtuluş bayramı. Çok söyledim başkanımıza. Sayın başkanım, beni bu kez affedin, dedim. Neden derseniz, ben durumu hiç iyi görmüyorum. Her bayram başıma gelenleri biliyorsunuz ama bu bayram çok kötü olacak, dedim. Lan bayram, dedi başkan. Bayramların hepsi de bir. Ne varmış ki bu bayram kötü olacak diyorsun. Sen bu işi iyi kıvırıyorsun. Hem de alıştın. Te ne zamandan beri. Bu işe en uygun sensin. Başkanım, beni affedin, olmaz, dedimse de dayattı. Lan, dedi. Başkanı kırmak olur mu hiç? Hem şu durumda ben senin neyinim? Amirin değil miyim? Amir buyurunca de bakalım ne yapılır bayram? Şimdi sayın başkanım, amirimsiniz, başkanımsınız ama başıma da gelenleri biliyorsunuz. Her bayram bu böyle oluyor. Yani şu belediyede bayramdan başka kimse yok mu? Olmaz olur mu lan bayram? Ama bu işi en iyi yapan sensin be oğlum. Senden başka bu işi yapacak adam bilmiyorum. Hadi bakalım, yapacaksın bu işi. Başkanım, benim görevlerimin içinde bu yazılı mı ki her yıl her yıl ben üstleniyorum bu işi? De gidi bayram, uzattın ha, dedi başkan. Hiç söz dinlemiyordu ki. Söylediklerim bu kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyordu. Bir kez daha umutla, başkanım, vallaha billaha bu bayram kötü olacak, dedim. Lan bayram, tutturdum bu bayram kötü olacak diye, tövbe tövbe. Kasaba mı değişti lan? Kasabanın insanı mı değişti lan? Sen bayram neysen, kasaba o. O bayram da o bayram. Şurada kalmış bir hafta, yapmam da yapmam, olmaz da olmaz. Oysa ki daha ben bir ay önceden başkalarıyla başkana haber ulaştırmıştım. Bayram bu yıl bu görevi yapmayacak dedirtmiştim. Şimdi ne diye çağırmış beni başkan? Bayram, bayrama bir hafta kaldı, hazırlıklara başla. Şu kurtuluş bayramı yaklaşmıyor mu? Beni bir telaştır, bir korkudur alıyor. Tövbe tövbe. Herkes güler eğlenirken ben çıktım başkanın yanından, vardım haldeki görevimin başına. Halde ne hal ya? Orada iki memuruz, biri ben, biri Hüseyin. Hüseyin sordu. Ne oldu? Dedim. Başkan kabul etmedi. İlle sen yapacaksın diyor. Boyum uzunmuş, sarı saçlıymışım, yeşil gözlüymüşüm. Bir de Zeki amcayı söylettir. İşi bıraktım, koştum gittim Zeki amcaya. Zeki amca kasabamızın tek beyaz eşya satıcısı. Encümenin de üyesi. Başkanımız onun sözünden çıkmaz. Her şeyi ona danışır. Taslamam 9 yıldır bu işi ben yapıyorum Zeki amca dedim. Belediyeye girdiğimden beri sen de biliyorsun bunu. Ama çok iyi yapıyorsun ha bayram dedi. Başıma gelenleri de biliyorsun Zeki amca. Artık yeter. Başka biri yapsın bu işi. Hem ben biliyorsun. Yeni de evlendim Zeki amca artık. Yeni evli olmakla bu işi yapmamanın ne ilgisi var be oğlum? Dedi Zeki amca. Çok yakışıyorsun bu işe. Öteki kasabadan seni görmek için gelenler var. Hadi hadi bu yılda yap da gelecek yıl düşünsün başkan. Yok dedim. Ne olur Zeki amca söyleyiver başkana. Beni bu işten alsın başkasına yaptırsın. Hem belediyede adam mı yok? Var da senin gibisi yok. Zeki amcadan haber bekliyorum. 2 gün sonra haber geldi. Başkan demiş ki. Halt etmesin. Yumurta kapıya gelince kıç atlak atmak olmaz. Söyleyin bayrama bu işi yapacak. Yapmazsa kendi düşünsün. Başkan söz vermiş. Yanıma koruyucu verecekmiş bir tane. Bir koruyucu yeter mi bu iş için? Hayır hayır. Geçmiş yıllar böyle değildi. Bu yıl bir kez yeni evliyim. Elbette karım da gelecek oraya. İzleyecek töreni. Beni öyle görünce. Hadi karım bu kasabadan olsa alışmıştır bilir. İnciyi 50 kilometre kuzeydeki ilçeden gelin getirdik. Kızcağız nereden bilsin benim kurtuluş bayramlarında böyle bir görevim olduğunu? Ama ikinci neden daha da kötü. Vay başıma gelecekler. İkide bir İnci de sormuyor mu? Sizin burada kurtuluş bayramı olur mu lan bayram? Hiç olmaz mı kız İnci? Biz de düşmandan kurtulduk ya. Nasıl olur? Bizim ilçedeki gibi mi olur? Aynısı olur. Kurtuluş törenine ben de giderim değil mi bayram? Ufacık kasaba. Neyi var ki eğlenecek? 1 sinekli park. Kadın kız hiç gitmez o parka. 2 düğünler. 3 böyle bayramlar. Şimdi yok ne işin var senin kurtuluş bayramında desem? Daha bu bizim evliliğimizin ilk bayramı. Hem hayır olmaz desem bile İnci öyle tatlı ki ne yapar eder? Beni tören yerine gitmesine razı eder. Yoksa sen o günü belediye tarafından görevli misin? Ha, görevliyim. Abo bildim bayram. Yoksa burada da mı öyle oluyor? Belediye bir traktör taşıyıcısının içine meyveler, şunlar bunlar dolduruyor. Sonra tören yerinde bunu izleyenlere atıyor. Elmadır, armuttur, ayvadır. Yok, burada öyle bir şey yok. Sen ne yapacaksın bayramda bayram? Gel de söyle. Söylemedim. Ancak törenden bir gün önce ben o giysileri eve getirdiğimde söyledim. Ne bunlar dediğince? Benim kurtuluş bayramındaki görevim dedim. Bu da ne hele? Giyindim. Güldü. Çok güldü. Şapkayı da kafama geçirdim. Deştiman mı? Kırbekçisi dedi. Yok kız. Ne deştimanı? Ben subay oluyorum. Ani. Ani ya. Ben gavur subayı oluyorum. E'si ben gavur subayı oluyorum. Türk askerleri beni teslim alıyorlar. Yani temsili. Hı dediğince. Bir başına mısın sen? Yok kız. Askerlerim var. 6 tane. Uf dediğince. Yani sen 6 askerin subayısın. Hı, 9 yıldan beri. Her bayramda diye sordu. Hı, her bayramda. Niye demedin bana? Seviniver deyince. Bir kez 6 askerim vardı. 6 askerin komutanı bendim. Üstelik bayram yerinde bunu tüm kasabalı görüyordu. Şşt bayram lan. Yakıştı ha bu giysi sana. Kız bu gavur giysisi. Olsun. Sana yakıştı ya. Abo, yarın tören yerine Dürdane de gelir mi? Dürdane, teyzemin gelini. İnci o kadını hiç sevmedi. Hiç yıldızı barışmadı onunla. Hı, gelir dedim. Oh, oh dedi. Ya Teslime kadın? Teslime de karşı komşu. 40'ını çoktan geçmiş. Hep gençlik taslar. İnci onu da hiç sevmedi. Teslime de gelir dedim. Oh, dedi İnci. Beni aynaya doğru çekti. Belime sarıldı. Aynada ikimize baktı. Lan, vallahi çok yakıştı bu sana dedi. Yarın o askerlerine buyruk da verecek misin? He vereceğim. Çok buyruk ver. Çatlasın Teslime. Ana diye bağırdı. Ne o kız? Kıcında tabanca var lan. Yalancıktan kız o. Tahtadan. Biliyor mu Dürdane onun yalancıktan olduğunu? Bilmem ki. Ama askerlerimdeki tüfekler sahici. Kuru sıkı yani. İnci çok sevinçli uyudu. Ama ben hiç uyuyamadım. Şuncacık dalıyorum, kendimi tören alanında görüyorum, zıplıyor, uyanıyorum. Yo, yo, bu yıl son. Bu yıldan sonra bana bu işi hiçbir güç yaptıramaz. Yeni evli olmasaydım, belediyedeki görev mi başkan? İşte istifa ediyorum. Bulun başka birini. Hem hal memuru yapın hem de düşman subayı. Ben bu işte yokum artık derdim. Ah, ah, nasıl da geçiyor saatler. Kahvaltıda şarkılar söylüyor İnce, öyle ya, kocasını 6 askeriyle subay olarak görecek tören yerinde. Geceden çekirdek bile kavurmuş. Hem çekirdeğini çitleçecek hem beni izleyecek. Her sabah bir kez öperdi uğurlarken, o sabah 3 kez öptü. Hakkını helal et dedim. Abo dedi, güldü. Bir kez daha öptü. Belediye binasına gittim. Askerlerim giysilerini giymiş gelmişler. Belediyenin düğün salonuna bakan İlyas ve Şakir, su tahsildarı Cebbar, ağaçları sulayan Hıdır, temizlik işlerinden Zeki ve Tufan. Kumandan, nasılsın lan deyip duruyorlar. Trampetler çalıyor, okullar tören alanına gidiyorlar. Türk askerleri de hazırmış düğün salonunun orada. Haber geldi. Bizim tutsak kızı da getirdiler, kunduracı Halil'in kızı. Hep de gelinlik giydirirler bu tutsak kızların üzerine. Eh, İnci de varıp gitmiştir şimdi tören yerine. Yürek nasıl kumandan? Ha, nasıl? Nasıl olacak? Bu bayram her bayramdan kötü. İşte koruyucum geldi. Encümenin odacısı Rafet. İri yarı, dev gibi. Başkan beni yolladı bayram. Seni koruyacakmışım dedi. Eh yani, gerçek savaş olsa belki bu denli korkmam. Çünkü başıma gelecekleri biliyorum. 2-3 gündür gazetelerdeki o ülkeyle ilgili gelişmeler daha da kötü. Şimdi bir de tören alanında tutsak kızla... Bu kunduracı Halil'in kızı Gül Ayşe'yi de bilirim ben. Sümüklünün teki. Böyle bir sümüklü kız için işaret geldi. Biz de duyduk. Marşımız söylendi. Başkan konuşmasını yaptı. Şiirler söylendi. Kahpe düşmanlı. Şimdi biz yürüyeceğiz tören alanına. Tam tören alanına vardığımızda düğün salonunun oradan gelen Türk askerleri bizi teslim alıp yere yatıracaklar ve Gül Ayşe'yi kurtaracaklar. Bu arada bol bol kuru sıkı atılacak. Benim yüreğim şimdiden kuru sıkı. Allah! İşte İnci de orada. Gül Ayşe benimle İlyas'ın arasında. Ben Gül Ayşe'nin saçlarından yakalamışım. İlyas da kızın kuşağından tutmuş. Kuru sıkılar patır patır patlıyor. Benim koruyucum Rafet de kaldırımın yanından yanım sıra yürüyor. Ben tahta tabancamı havaya kaldırmışım. Gül Ayşe'ye bağırıyorum. Yürü kız, yürü kız, tutsaksın, yürü kız. Yuh, çüş, lenge vur. Unuttun mu len kıçına yediğin tekmeyi? Len senin ananı, avradını. Bunlar her yıl olan şeyler. Hatta soğan patates atanlar da var. Tam suratımın ortasına. Bunlar da olan şeyler. Her kurtuluş bayramında oluyor. İşte tam tören yerinin ortasında askerlerimle birlikte Gül Ayşe'yi kurşuna dizeceğim. Türk askerleri köşeden çıkıyorlar. Alan uğulduyor. Tut onu, ye onu, anasını şap, yetiş. Türk askerleri yetişiyorlar. Ben ve 6 askerim esiri bırakıp kaçmaya başlıyoruz. İşte olan bundan sonra oluyor. Kaçabilirsen kaç, canını kurtarabilirsen kurtar. Askerlerim değil de ille de ben. Görüyor musun başkanım diye bağırdım. Ama duyurmak olası mı? Türk askerleri çoktan bırakmışlar bizi. Ama kasaba halkı bir düşmüş ki ardımıza. En yakınımdaki çekirdekçi Hilmi. Lan Hilmi, ben bayramım lan. Hal memuru bayram. Seni anasını avradını, gavur namusuzu seni. Bir çelme, çelmeyi takan kahveci garsonu Bekir. Lan Bekir, ben hal memuru bayramım lan. Seni öldüreyim de bir gavur öldürdü desinler. Koruyucum nerede? Lan Rafet. Ana, Rafet de dikilmiş başıma. Ver ediyor yumruğu böğrüme böğrüme. Allah'ını seven vursun. Leşini çıkarsın şu gavurun. Evet, leşim çıkmadı ama her yanım çıktı. Kolum çıktı, bacağım çıktı. Boynum bir yandan bir yana dönmüyordu. Belki de boynum da çıktı. Gözümü sağlık ocağında açtım. Hasta bakıcı duran hala gavurluğumun ve atılan nutukların etkisinden kurtulamamış olacak. Gözünü açtın mı lan gavur diyordu. Ben de oradaydım. Neredeyse az bile bu sana diyecekti. İnci'yi gördüm o ara bana. O kızın saçından tutmasaydın öyle seni böyle dövmezlerdi dedi. Tekrar bayılmışım.